Merhaba Kazım Bey.
Merhaba Nilgün Hanım.
Avustralya gündeminin sıcak konusu, en sıcak konusu, günün en tartışmalı konusu. Az önce haberlerde de dinledik, hazırladığımız bölümde de dinledik. Güney Avustralya Senatörü Bob Day'in dün resmen istifa ettiğini açıklaması. Seçimde seçilmiş olmasının Bob Day'in anayasaya aykırı olduğu söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz?
Evet, bu konuyla ilgili tahkikatlar yapılacak, konu incelenecek, araştırılacak ve ortada yani anayasal herhangi bir ihlal var mı önce buna bakılacak, yoksa prosedür olarak herhangi bir ihlal var mı, bunlar bakılacak. Tabii ki bu araştırmanın sonucunda bir karara varılacak. Eğer anayasa ihlal edilmiş ise o zaman tekrar seçimin ya da önceki seçimdeki alınan sonuçlar tekrar göz önünde bulundurularak sayılacak ve yeni senatör kim olmalıdır konusunda karara varılmış olacak. Eğer anayasal noktada teknik bir ihlal varsa o zaman bu First Family'den istifa eden David Dayen yerine bir başka senatörün tayin edilmesi şeklinde sonuçlanılacak. Tabii burada bu olay sonuçta iktidarı çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü onlar biliyorsunuz Senato'da çoğunluk elde etmiş değiller. Bu bakımdan bağımsız ya da ufak partilerin senatörlerinin desteğine ihtiyacı bulunmaktadır.
Ve Bob Day'i de destekleyecekti değil mi bazı mevzuatlarını hükümetin?
Evet, tabii yani sadece bir partiden olması hasebiyle daha çok onlar Liberal Parti'nin politikalarına daha bir yakın bir parti idi. Ve hatta öyle First Family Partisi. O bakımdan eğer onun yerine bir işçi partisi senatörü tayin edilecek olursa veyahut da seçimi o kazanmış teknik olarak sayılacak olursa ya da işçi partisi değilse büyük bir ihtimalle belki Yeşiller Partisi ya da
Tek Ulus partisi.
Önce Tek Ulus. Tek Ulus olursa belki hükümet için daha iyi bir sonuç olacaktır ama şu durumda belki de büyük bir ihtimalle İşçi Partisi'nin kazanma durumu olacaktır eğer oylar tekrar sayılacak olursa.
Bu yüzden mi hükümet daha önce öğrendi iddiaları var ve sustu diye konuşuluyor? Mark Dreyfus ne zaman öğrendiniz bunu açıklayın diyor.
Tabii bu sorunun cevabı henüz ortaya çıkmış değil. Yani Liberal Parti şimdi zor durumda. Evet biz daha önce farkındaydık biliyorduk dese bir türlü. O bakımdan belki bunu gizlemiş olabilirler iktidarı sürdürebilmek için. Bunu yapmış olabilirler. Eğer böyle ise bu ortaya çıkarsa tabii bu durum hükümet için ciddi bir konu ve yani skandal boyutunda, siyasi skandal boyutunda ele alınacaktır. Ve bu durum dolayısıyla Malcolm Turnbull'un başbakanlığını ve iktidarını da tehlikeye, en azından liderliğini tehlikeye atacaktır.
Az önce hazırladığımız bölümde Gazi İşleri Bakanı'nın yaptığı açıklama aslında böyle sanki birazcık hükümetin bunu itiraf ettiği anlamına da geliyor mu? Yani potansiyel olarak bu durum işte yüksek yargıya gitmeli. Anayasanın 44. maddesi şudur. Bununla ilgili olduğu için de Senato yüksek yargıya başvurmalı gibi bir ifade kullandı çünkü bakan.
Evet. Şimdi tabii hükümet çok hassas davranması gerekiyor. İddialı ve ileri geri konuşmaktan, demeç vermekten kaçınıyor. Kesinlikle bizim hiçbir haberimiz yoktu. Yeni fark ettik gibi bir açıklamada bulunur da tersine bir gerçek ortaya çıkacak olursa o zaman yalan söylediği, yalan söylemekle birlikte anayasanın ihlal edilişinde rolü olduğu ortaya çıkacaktır.
Ve bu hükümete tabii, güveni değil mi sarsar halk gözünde?
Sarsar. Yani Avustralya siyasetinde bu gibi olaylar kesinlikle kabul görmez boyutundadır.
Ve Bob Day'in şu ana kadar aslında bu konuda netlik kazandıracak bir açıklama yapmaması da ilginç değil mi? Yani o ofisin, seçim ofisinin yani hükümetin oraya bir para ödediği ve senatörün de burayla bir bağ olduğuna inanılıyor. Böyle bir iddia var. Yani eğer yoksa çıkıp açık açık yok diyerek ortalığı sakinleştirebilirdi değil mi Senatör Day?
Evet, demek ki burada hani dumanın olduğu yerde ateş olur ya da ateşin olduğu yerde duman çıkar atasözü gibi bir şeyler var burada.
Ya da Bob Day biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda açıklamıştı istifasını aslında ama resmi olarak yürürlüğe konmamıştı. Yıl sonuna kadar senatoda oturumlara katılayım, kritik oylamalar var çünkü demişti. Ama dün birdenbire aniden istifa yürürlüğe koyması da bir soru işareti değil mi?
Evet, tabii şu anda her türlü spekülasyon yapılabilir ama biliyorsunuz siyasi spekülasyonlar da bulunabilir ama sonuçta bunu inceleyecek olan kurum gerçekleri ortaya çıkaracaktır, onu beklemek lazım. Ama dış görünüşü itibariyle elde edilen bilgileri göz önünde bulunduracak olursak durum hükümet için vahim gibi görünüyor.
Özellikle de geçen hafta istifa eden Adalet Bakanlığı müsteşarıyla da ilişkilendirilmesi bu olayın muhalefet tarafından, o da ilginç değil mi?
Evet evet, bu haberler Malcolm Turnbull için hiç iyi bir gelişme değil. Zaten arka planda eski başbakan Tony Abbott böyle demokrasinin kılıcı gibi Turnbull'un üzerinde sallanıp duruyor. İşte demeçler yapıyor, görüşmeler yapıyor. Kendisini direkt alakalandırmaya hususlarda açıklamalarda bulunuyor. İşte biliyorsunuz bundan bir ay önce bir devlet başkanıymış gibi gitti. Paul Hanson'la bir mülakat yaptı, onu sosyal medyaya koydular falan. Ben varım, bir yere gitmedim ve esasında haksız yere başbakanlıktan edindim. Kevin Rudd'ın tekrar dönüşü yaptığı gibi ben de o niyetteyim ve onu da yapacağım mesajlarını veriyor.
Bekliyor diyorsunuz, yani bunu fırsata çevirebilir mi Abbott diyorsunuz?
Kesin, kesin. Onun peşinde. Çünkü Abbott o konuda çok yaralandı ve o yaralanan gönlü ve kalbi düzelmedi ve intikam peşinde olduğu açık.
Evet Kazım Bey, gündemin bir diğer konusu pazar günü Başbakan Malcolm Turnbull'un özellikle teknelerle gelen, yasa dışı bir şekilde ülkeye girmeye çalışan mültecilerin ömür boyu Avustralya'ya hiçbir şekilde alınmayacağının açıklanması konusu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Başbakan hatırlıyorsanız açıklamasında 2013 tarihinden bu yana Nauru ve Manus adalarındaki gözetim evlerinde kalanların da yasa kapsamına gireceğini söyledi ve bu tarihi eski başbakan, İşçi Partisi'nin eski başbakanlarından Kevin Rudd'dan aldığını söyledi. Onun hazırladığı bir mevzuattan aldığını söyledi. Bugün de Rudd'ın haberlerde dinledik. Bu konuya ilişkin sözleri var. Ama ben önce Başbakan Turnbull'un bu açıklamasıyla ilgili sizin düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Turist vizesi dahi alamayacak bu kişiler.
Evet, şu anda daha önce de belirttiğimiz gibi Malcolm Turnbull kendisini ciddi baskı altında olduğunu hissediyor. Arkasında dediğimiz gibi Tony Abbott bekliyor. Herhangi ufak bir falsafada parti içi seçimi ve darbesiyle birlikte başbakanlığa geri dönme hesap ve planları var, bu ortada. Dolayısıyla başbakan burada ne yazık ki kendi prensip ve inançlarının da tersine parti içerisindeki bu anti mülteci kampına şirin görünebilmek için, onları biraz yatıştırmak, zapt etmek, tabii bir de seçmen arasında gittikçe yükselmekte olan anti göçmen, anti mülteci, anti işte başka inançlardan olan insanlara karşı yükselen rüzgarı da tatmin edebilmek için bu konuda ciddi kararlar aldığını, biraz ötekiler gibi vicdansız olduğunu, çünkü vicdansız oldukça prim yapıldı bu ülkede son 10 yıldır bu noktada. O da bu baskıdan ötürü, yani kendi geleceğinin tehlikede oluşunun vermiş olduğu baskıyı da bir şekilde tatmin etmeye çalışıyor ve böyle bir karar aldı. Bu karar on binlerce insanı doğrudan etkileyecektir. Aileler parçalandı. Eş bu ülkede, çocukları bu ülkede, annesi yurt dışında olan aileler var ya da babası yurt dışında olan aileler var. Yani bu kanunlaştığında aileler ebediyen bu yasaya göre birleşemeyeceklerdir. 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşındaki çocuklar dolayısıyla teknik olarak anne ve babalarıyla bir arada hiçbir zaman olamayacaklardır manasına gelmektedir.
Evet, bu 19 Temmuz 2013 tarihlerinde 18 yaşından küçük olanlar için geçerli değil. Dolayısıyla o zaman 18 yaşından küçük olanlar aileleriyle irtibatı koparabilecekler, yani bu mevzuat eğer geçerse.
Evet, sonuçta yani bundan menfi yönden etkilenecek olan aileler var. Bu da nereden baksanız ne vicdana uyuyor ne insan haklarına uyuyor. Ama dediğimiz gibi bu hususta hükümet dişini göstermek istiyor. Çünkü işini gösterdikçe, prim yaptığı, en azından parti içerisindeki aşırı sağ unsurları zapt ettiği inancında olunduğundan dolayı böyle bir karara doğru gidildi. Tabii yurt dışından tepkiler gelecek. Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Komisyonları ve
işte mülteci hakları savunucuları, herkes tepki gösteriyor zaten. Başlamış durumda.
Ama biliyorsunuz bugüne kadar Avustralya hükümeti ve hükümetleri bu gelen itirazları hep pasafisodur diye yorumlayıp geçtiler.
Ama hükümetin gerekçesi de aslında anlaşılabilir değil mi Kazım Bey? Yani insan tacirleri bu insanların paralarını alıyor ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıyalar. Korkunç bir yolculuk. Tekneler battı defalarca, biliyorsunuz, boğularak yaşamlarını yitirdi mülteciler. Hem insan tacirlerinin bu kazançlarına, suç işlemelerine engel olmak istiyoruz, hem de bu insanlar yolda bu şekilde ölmesin istiyoruz diyor hükümet. Aslında bu da birazcık insani bir yaklaşım değil mi?
Evet, doğru. Bunun haklılık yönleri var belirttiğiniz gibi. Burada hükümet bir okyanuslarda ölümleri sıfıra indirdiler. Bu bir başarı sayılabilir. İkincisi, insan tacirleri, yani bu insan tacirleri başka böyle yasa dışı ya da ahlak dışı tüccarlık yapan insanlar gibi çok fena bir şeydir. Yani insanların o çaresizliğini istismar ederek oraya buraya götürmek, ondan sonra bunun karşılığında milyonları kazanmak. Bu sonuçta bir business plan'dır dedikleri gibi. Yani bir ticarettir onlar için. Olaya öyle bakıyorlar ve bu modele biz uymayalım. Yani sonuçta kanunları biz ortaya koyalım, İnsanlar ona uysun. Yoksa insan,
yani yasal yollarla başvursunlar buraya gelmek için, tekneyle değil demek istiyorlar ama tabii o...
Öyle de, ama dünyada biliyorsunuz 62 milyon kadar insan şu anda yurtsuz, barksız, mülteci hükmündedir. Bu da Birleşmiş Milletler'in ortaya koymuş olduğu bir rakam. 62 milyon insan çok, yani Avustralya nüfusunun neredeyse 3 misli büyüklüğünde. Bu insanlar bir yerlere gideceklerdir. Avustralya'ya gelenler, yani deryada damladan ufak esasında. Tabii ki Avustralya hükümetinin durumu kolaydır, hiçbir zaman söylemiyorum. Ama ben şuna üzülüyorum. Bunu partilerin içerisinde bir takım siyasi unsurlar bunu fırsat olarak değerlendirmeye çalışıyorlar. Bazıları koltuklarını korumak, bazıları meclise girmek için, bazıları birilerinin gözüne girmek için böyle söylemlerde bulunuyorlar. Çirkin olanı bu ve biliyorsunuz böyle demeçler verildiğinde siz dahi haber yapıyorsunuz. İşte al dinleyin der gibi. Böyle unsurlar var. Üzücü olanı o. Yani bunlar fırsat olarak değerlendirilmemelidir. Ne iktidar tarafından, ne muhalefet tarafından, ne de medya ya da yorumcular tarafından. Bu konu samimiyet gerektiriyor. Samimiyet olmayan unsurlar dile getirildiğinde biliyorsunuz üzücü oluyor, mide bulandırıcı oluyor.
Yani hükümet acaba bu mevzuatta, bu 2013 tarihini çıkarsa, hani mevzuat yürürlüğe girdikten sonraki tarihten itibaren geçerli olsa, aileler için bu ayrışma söz konusu olmasa, daha insani ve geçerli olabilir mi bu yasa tasarısı sizce?
Evet, şimdi tabii bunlar teknik konular. Bunlar masaya yatırılıp aceleye getirilmeden en insani yol hangisi ise o noktada konsensüse, uzlaşmaya doğru gidilmelidir. Dediğim gibi, yani bunlar siyasi bir takım çıkarlar için, menfaatler için vasıta olarak kullanılmamalıdır. Dikkat edilmesi gereken husus budur.
Ali Bey demiş ki mülteci tekneleri battı mı yoksa batırıldı mı, esas soru burada demiş.
Haklı bir soru, çünkü bu iddialar özellikle Akdeniz'indeki batanlar için sıkça ortaya getirildi. Yani insan tüccarları, tacirleri mi gemiyi batırdı, yoksa işte Yunanistan'ın, İtalya'nın ya da o denizlere kıyısı olan ülkelerin güvenlikleri mi batırdı gibi iddialar biliyorsunuz revaçta ve insanlar da haklı olarak acaba diye başlayan soruları dile getirmeleri haklı bence. Ama tabii kesin bir delil olmadıkça da şöyle oldu, böyle oldu demek de zor oluyor
Evet Kazım Bey, mesajlar var. Özellikle evet. Sizin Türkiye gündemiyle ilgili yorum yapmanızı isteyen dinleyici mesajları var ama siz bizim Avustralya gündemi yorumcumuzsunuz. O yüzden Türkiye gündemine geçmeyelim. Çarşambaları biz Avustralya gündemi konuşuyoruz. Avustralya gündemine yer veriyoruz. Cuma günleri daha çok Türkiye gündemi ağırlıklı oluyor. O yüzden bu yönde gelen mesajlara ne yazık ki yer vermeyeceğim. Dinleyicilerimizin affına sığınarak diyorum.
Evet, evet. Şimdi Avustralya'daki gelişen gündemleri biz haftada 15-20 dakikada yorumlayabiliyoruz. Ama Türkiye'deki gelişmekte olan bir takım olayları yorumlamak için öyle 10-15-20 dakikada değil, hatta günler bile yetmez.
Değil mi?
Espri olarak söylüyorum. Altından kalkmamız biraz zor. Ama siz radyo olarak Türkiye'den yorumcuları, gazetecileri, başkalarını zaten dile getiriyorsunuz.
Evet, bütün dolayısıyla her taraftan, evet, hem hükümet evet, hem muhalif olan kanattan evet, koyuyoruz evet, biz. Evet.
Ha, bazen oluyor. Yani buradaki toplumu ilgilendiren Türkiye'de bir gelişme oluyor. Onları zaten bize soruyorsunuz.
Evet, 15 gün önce yaptığımız sizinle görüşmede değil mi? Türkiye'ye yaptığınız o evet, ziyaretle ilgili toplumun kafasındaki bütün soru işaretlerine neden olabilecek her şeyi masaya yatırıp detaylıca konuşmuştuk. O yüzden bugünlük bu mesajları yollayan dinleyicilerimiz bizi affetsinler. Türkiye gündemine hiç girmiyoruz bugün diyelim. Evet, son 4 dakikaya giriyoruz ama çocuk istismarı konusu yine gündemde. Özellikle 60'lı yıllarda Kuzeydoğu Victoria'da ki yaşanan olaylara ilişkin polis teşvik ediyor bu istismara uğrayan kişileri. Gelin bize anlatın, üzerinden yıllar da geçse biz bunu soruşturacağız diyor. Bu konuyu daha önce de çok yorumladığınız için ve şu anda gündemde evet, olduğu için tekrar sormak istedim
evet,
size.
Evet, evet. Tabii dile getirilen olaylar çok üzücü ama insanların polise kadar gidip böyle cesaretle, cesareti artırarak ya da cesaretlerini artıracak işte mesela polisin o çıkışları falan çok önemli. Yani bir suç hiçbir zaman unutulmamalıdır. Haklı ya da haksızlığa uğrayan mağdur muhakkak hakkını alabilmelidir. Bu çok önemlidir. İnsanlık için çok önemli bir olaydır. Ve şu var, çok eskiye dayanan İşte 60'lı ve 70'li yıllarda başıma şu haller geldi. İşte Ballarat'ta, Metoford'da vesaire gibi yerlerde ya da başka yerlerde olan olayları 40-50 sene sonra dile getirmek bile çok önemli. Çünkü ne zaman olursa olsun mağdurun hakkı aranabilir mesajını vermek lazım. Bir de günümüz, çünkü eskiden, çok çok eskiden mağdurlar maalesef ya intihar ediyorlardı ya da ömür boyu bir takım psikolojik, sosyolojik sorunlarla karşı karşıya kalarak öyle hayatlarını sürdürebiliyorlardı. Açıklayamıyorlardı bile. Ne ailelerine, ne polise, ne bir başka yere. Ama bugün açıklanabilir olduğu ve bilinir oldukları çok önemli bir mesaj. Çünkü bu olaylar 50-60 sene önce olmuş ama hani medyaya yansıyanları söylüyorum. Günümüzde de aynı frekansla, aynı şiddetle maalesef devam ettiğini de çok iyi biliyoruz. O mesaj esasında günümüzdekiler için bir
önem teşkil ediyor değil mi?
Aynen, aynen öyle.
Evet, Kazım Bey çok teşekkür ediyoruz bu haftaki yorumlarınız için.
Ben de size teşekkür ediyorum.